6. Kırım Muharebesi. Kırım Muharebesi başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun genel durumu. Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ile ortaya çıkmış olan Mısır probleminin kesin olarak çözülmesinden Kırım Muharebesi'nin arifesine kadar uzanan devir, Osmanlı İmparatorluğu için 12 yıllık bir barış devridir. Her ne kadar bu müddet içinde Rumeli'de ve Suriye ile Lübnan'da bir takım isyanlar çıktıysa da bunlar hükümetin köklü ıslahat yapmasına engel olamadılar. Mustafa Reşit Paşa'nın 1839'da Gülhane'de okuduğu Hatti Humayun'la başlayan tanzimat, İstanbul'dan başlayarak yavaş yavaş bütün eyaletlerde ve bu arada Bosna, Bulgaristan ve Mısır'da bile yürütüldü. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu idare, asker, adalet, mal ve milli eğitim alanında Avrupalı bir devlet halini almaya başladı. Osmanlı Devleti'nin kendini toparlamak için harcadığı bu gayret, kendisine Avrupa büyük devletlerinden İngiltere ile Fransa'nın sempatisini kazandırdı. Osmanlı diplomatları bundan faydalanmaya çalıştılar. Babali'nin dış siyasette yüzyıllarca takip etmiş olduğu kendi kendine yeterlik prensibi bırakıldı. Türkiye'ye karşı tahrip edici siyasetleri olan Rusya ile Avusturya'ya karşı bu iki devlete düşman olan İngiltere ve Fransa'nın dostluğu ve yardımı sağlandı. Bu suretle Avrupa devletler arası münasebetlerinde pasif bir Osmanlı politikası yerine dinamik bir politikaya geçmeye başlandı. 1848'de Fransa devrimi birçok Avrupa devletlerinin iç yapılarında isyanlarla sarsılmalar olurken Osmanlı devleti bu isyanlardan uzak kalmış sayılabilirdi. Eflak Boğdan ayaklanmaları neticesiz kalmıştı. Macar mültecileri yüzünden Osmanlı hükümeti ile Rusya ve Avusturya arasında münasebetlerin kesilmesi endişeli bir durum yarattıysa da bu durum Türklerin insaniyetçi duygularla hareketlerinin bir örneği olduğu için Avrupa umumi efkarında çıkarlarına geniş ölçüde bir fikir cereyanının doğmasına vesile oldu. Sözün kısası, Kırım Harbi arifesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu kendi hakkında kötü niyetlerle teşhis koymak isteyenler için cesaret verici değildi. İmparatorlukta her şey iyi ve düzelmiş değildi. Fakat her şeyi düzene koyma işi gelişmeye başlamıştı. İmparatorluğun böyle bir durumda olmasına rağmen Rusya onun hastalığını kesin saymakta ve ölümünü yakın görmekteydi. Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkında düşünceleri. Rusya'nın düşüncelerini Çar 1. Nikola sembolleştiriyordu. Harbin arifesinde Rusya'nın devletler arası durumu kuvvetliydi. Avrupa'da 1848 Fransız devriminin tepkilerini görmeyen biricik büyük devlet Rusya'ydı. Çar Nikola, Lehistan'da başlayan bir isyanı hızla bastırdıktan sonra Avusturya'nın yardımına koşmuş ve Macar isyanının bastırılmasına esaslı yardımda bulunmuştu. Bundan başka Eflak ve Boğda'nın kuzey bölümünü istila ederek devrimci hareketlerin orada gelişmesine de engel olmuştu. Bu başarılardan cesaret alan Rus Çarı, Avrupa'ya düşüncelerini kabul ettirebileceğini sanıyordu. Çar'ın başlıca düşüncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatıyla ilgiliydi. Çar, din duyguları son derece kuvvetli bir devlet adamıydı. Bu sebeple kendisini Grek Kilisesi'nin başı sayıyordu. Türklere karşı bir Haçlı hükümdarın taşıdığı hislerle doluydu. Küçük Kaynarca Muahedesi'nin Türkiye'de büyük Grek tebaa üzerinde Rus çarına bir himaye hakkı tanıdığını iddia ediyordu. Halbuki bu muahede yalnız İstanbul'da kurulan Rus Kilisesi hakkında böyle bir hüküm taşımaktaydı. Yunan isyanları yüzünden çıkan Osmanlı-Rus Harbi'nde Rus ordularının Edirne'ye kadar gelmeleri Çar'ın ihtiraslarını son derece körüklemişti. 1. Nikola, yalnız Ortodoks tebaanın hamisi olmakla da kalmayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun hamisi olmayı da kurdu. Rus başvekili Neselrod'un şu mektubu Çar'ın düşüncesini açıklamaktadır. Bu muharebede 1828-1829 Osmanlı başkentine kadar ilerleyip Osmanlı Devleti'ni ezmek elimizdeydi. Avrupa kıtasında Osmanlı Devleti'ni büsbütün bitirmek isteseydik, hiçbir devlet mani olmayacak, hiçbir tehlike bizi korkutmayacaktı. Lakin imparatorun düşüncesi Osmanlı Devleti'nin bizim himayemiz altında yaşayabilecek bir hale konulmasıdır. Bu, memleketimizi yeni fetihlerle genişletmek yahut onun yerine sonraları bizimle rekabet edebilecek bir takım hükümetler kurmaktan daha hayırlıdır. Biz, Osmanlı Devleti'ni yok etmek istemedikten başka, onu bugünkü durumunda tutmak sebeplerini araştırmaktayız. Madem ki bu devlet ancak bize tabi olmakla faydalı olabilir, biz de ondan taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini ve bütün isteklerimizi hemen yürürlüğe koymasını isteyebiliriz. Çar, Mehmet Ali Paşa ile yapılan harbin birinci safhasına bu düşünceyle karıştı ve Osmanlı İmparatorluğu'na yardım maksadıyla onunla Hünkar İskelesi Muahedesini imzaladı. 1833. Fakat bu tarihten sonra Osmanlı hükümeti yavaş yavaş kurtulmak istedi. Rusya, Osmanlı politikasının Fransa ile İngiltere tarafına kayışını gözünden kaçırmadı. Hele Tanzimat düzeninin başlaması ve düzeni yapan Osmanlı devlet adamlarının İngiltere ile Fransa'ya bağlılıkları Çar Nikola'nın hoşnutsuzluğunu son kerteye getirdi. Osmanlı İmparatorluğunu taksim etmeye veyahut himayesi altına almaya karar verdi. Bu iş için Türkiye'nin durumunu oldukça elverişli görüyordu. Eflak ve Boğdan egemenliklerini kazanmak için fırsat bekliyorlardı. Karadağ zaten bir dereceye kadar bağımsızdı. Bulgarlar arasında milliyetçilik kaynaşmaları Rus ajanlarının tesiriyle bir müddetten beri başlamıştı. Suriye ve Lübnan'da ayaklanmalar kronik bir hal almıştı. Rusya'nın bu durumdan faydalanmasına Avrupa devletleri de engel olamayacaktı. Çünkü 1848 Fransız devrimi birçok devletleri iç yapılarında sarsmış bulunuyordu. Fransa hükümeti siyasi buhranın birinden çıkıyor, diğerine giriyordu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kendi varlığını milliyetçilik ve liberal ayaklanmalarla tehlikeye düşmüş görüyordu. Prusya da Avusturya'nın durumundaydı. Zaten bu devletin Osmanlı İmparatorluğunda belli başlı çıkarı da yoktu. Kala kala Avrupa devletlerinden İngiltere kalıyordu. İngiltere, Osmanlı topraklarının tamlığına taraftardı. Bunu Rusya da biliyordu. Fakat Çar, İngiltere ile anlaşmak ümidini kaybetmemişti. İngiltere, Rusya'yı Osmanlı topraklarının paylaşılması için yapılacak bir teklifi kabul eder sanıyordu. Realist bir politika için zaman ve şartlara uymak, madem ki realist bir prensipti, İngiltere ile Rusya anlaşabilirdi. Bu düşünceler Çar'ı İngiltere ile anlaşma aramaya zorladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması için Rus-İngiliz görüşmeleri. Boğazlar meselesinin 1841'de Londra Muahedesi ile Rusya'nın çıkarına uygun olarak çözülmesi, Rusya ile İngiltere'yi uzun zamandan beri ayıran problemi ortadan kaldırmıştı. Ruslar, İngilizlerle Şark meselesinde geniş bir anlaşmaya varılabileceğini ümidini taşımaya başladılar. 1844'te Çar Nikola, İngiliz başvekilinin telkiniyle İngiltere'yi ziyaret etti. Bu ziyaretinde Rusya ile İngiltere'nin Türkiye'de Hristiyan tebaa çıkarına el birliğiyle çalışmaları gereğini öne sürdü. İngiliz hükümeti Çar'ın düşüncesini kabul etmediği gibi redde etmedi. Rus-İngiliz dostluğu nazari olarak 1848'e kadar sürdü. Rus ordularının Macar ve Leh asileri üzerine insafsızca yürümeleri, Eflak ve Boğdan'a girmeleri, Rusya'nın Macar mültecilerini Babali'den geri istemesi, buna karşılık İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin mülteciler hakkındaki cesaretli hareketini tasvip etmesi, donanmasını Çanakkale Boğazı'da önlerine göndermesi, St. Petersburg'la Londra'nın arasını açtı. İngiltere'de kamuoyu Ruslar aleyhine dönmeye başladı. Rus genişlemesinin İngiliz hayati menfaatleri için bir tehlike teşkil etmekte olduğu yolunda açıklamalar yapıldı. Lord Russell bir nutkunda, "Eğer Rusya'yı Tuna üzerinde durduramazsak, günün birinde Indus kıyılarında durdurmak zorunda kalacağız," dedi. İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi Stratford Redcliffe aynı düşüncedeydi. İngilizler bu düşüncede olmalarına rağmen Çar Nikola, İngiltere ile Osmanlı toprakları üzerinde görüşmeye karar verdi. 9 Ocak 1853'te St. Petersburg'un Kış Sarayı'nda verilen bir baloda İngiliz elçisi Sir George Hamilton Seymour'a yaklaşarak şunları söyledi: "İngiltere için beslediğim duyguları bilirsiniz. Bence iki hükümetin, yani İngiliz hükümeti ile hükümetimin anlaşması esastır. Böyle bir anlaşmayı gerektiren şartlar hiçbir vakit bugünkü kadar önemli değildir. Biz anlaştıktan sonra Batı Avrupa devletleri umurumda bile değil. Ne düşünürlerse düşünsünler. Bence hiçbir değeri yok. Türkiye'ye gelince bu bambaşka bir problemdir. Bu memleket buhranlı bir durumdadır. Başımıza pek çok işler çıkarabilir." İngiliz elçisi Çar'dan Türkiye hakkındaki düşüncelerini açıklamasını rica edince 1. Nikola şöyle devam etti: "Kollarımız arasında hasta bir adam var. Çok hasta. Size açıkça söylemeliyim ki gereken bütün tedbirleri almadan önce onu günün birinde kaybetmemiz büyük felaket olacaktır. Türkiye ansızın ölebilir. Bu takdirde üzerimizde kalacaktır. Ölüleri diriltemeyiz. Türkiye ölünce bir daha dirilmemek üzere ölecektir. İşte bunun içindir ki size soruyorum. Böyle bir olay karşısında kargaşalık, anarşi ve hatta bir Avrupa harbi karşısında kalmaktansa önceden tedbirler almak daha akıllıca bir hareket olmaz mı?" Elçi şu cevabı verdi: "Niçin daima Türkiye'nin öleceğini hesaba katarak bu felaketten önce veya sonra tedbirler almayı düşünmeli? Niçin hastayı tedavi etmeyi düşünmemeli?" Çar, elçinin bu sözlerinden ümitsizliğe düşmeyerek Osmanlı topraklarının paylaşılması yolundaki planını açığa vurdu. "İstanbul'un Ruslar tarafından devamlı bir işgalini isteyecek değilim. Fakat bu şehrin Fransızlar, İngilizler veyahut başkaları tarafından işgal edilmesine de razı olamam. Eflak ve Boğdan bugün fiilen himayem altında bulunuyor. Bu durum devam edebilir. Sırbistan ve Bulgaristan da himayem altına girebilirler. Mısır'ın İngiltere için önemini takdir ediyorum. Bu yerle Girit Adası da pekala İngiliz hakimiyetine girebilir." İngiltere hükümeti, Çar'ın elçi tarafından bildirilen bu tekliflerini açık bir dille reddetti. Çar, bunun üzerine hasta adamın mirası hakkında tek başına tedbirler almaya kalkıştı. Hareket noktası olarak da kutsal yerler problemini ele aldı. Kutsal yerler problemi. İsa'nın doğduğu, büyüdüğü, Hristiyanlık dinini ilk yaydığı, sonraları çarmıha gerilerek öldürüldüğü yerlerin Kudüs ve dolaylarında bulunması, Meryem'in de aynı yerlerde yaşamış olması sebebiyle Hristiyanlar pek eski zamanlardan beri buralarda birçok kiliseler yapmış, bir hayli ziyaret ve tören yerleri kurmuşlardı. Bundan başka bir aralık Kudüs'ü Müslümanların elinden almak için yapılan Haçlı seferleri neticesinde kurulan Hristiyan devletlerinin başında bulunmuş olan kralların mezarları da Kudüs'teydi. Din değeri taşıyan bütün bu anıt ve tapınakların korunması, yönetilmesi ve onarılması Hristiyanlar için çok şerefli ve önemli bir işti. Böyle olduğu için de Ortodokslarla Latinler arasında kutsal yerler üzerinde devamlı bir rekabet sürüp gidiyordu. Bu, Hristiyanlık için bir kepazelik, Müslümanlar içinse bir alay konusuydu. Kudüs'e sahip devlet için de sonu gelmeyen üzüntülü bir problem teşkil ediyordu. Kutsal yerler genel olarak şunlardı: Kamame Kilisesi, İsa'nın kabri, Meryem'in türbesi ve bitişiğindeki bahçe, Beytüllahim'deki büyük kilise, Tahun-ül-Atik isimli alan ve oradaki mahzenler, Mağarat-ül-Meyt, Haceri Muktesil. Osmanlı Devleti, Ortodoks Kilisesi'nin başı bulunan Rum Patriği'nin başkenti İstanbul'a yerleştiği günden başlayarak kutsal yerler problemini miras aldı. Yukarıda sayılan yerlerden her birinin bir kısmı üzerinde Ortodoksların, bir kısmı üzerinde Latinlerin, bir kısmı üzerinde de Ermenilerin hak ve imtiyazları vardı. Bunlar menşur ve fermanlarla tanınmış, genişletilmiş veya onanmıştı. 1455'te Kudüs Rum Patriği İstanbul'a gelerek Halife Ömer'in kutsal problemler hakkında Ortodokslara haklar tanıyan bir yazısını Fatih'e göstermiş ve haklarını tanıtmıştı. Fatih'ten sonra Yavuz Selim ve Kanuni Süleyman Rum ve Ermenilere yeni menşurlar vererek kutsal yerlerdeki imtiyazlarını ve haklarını tanıdılar. Rum ve Ermenilere gösterilen bu teveccüh Katoliklere ağır geldi. Türlü vakitlerde Ortodokslarla kavga çıkardılar. 4. Murat devrinde yer alan bir anlaşmazlığı Kudüs Mahkemesi çözemediğinden İstanbul'da Şeyhülislam Yahya Efendi vezirler ve kazaskerler tarafından kurulan özel bir divan inceleyerek Ortodoksların çıkarına uygun olan şu hükümlere bağladı. Kamame içinde Vaki Mukdesil ve Mevledi İsa aleyhisselam ki Beytüllahim denmekle meşhurdur, bahçeleri ve kemerleri ve patrikliğine tabi gülgüleleri ve Şam'dan ve Kanadili ve Şimal ve Kıble taraflarında iki kapının miftahları dahi yetlerinde bulunan temessükat mucibince tasarruflarındayken mukaddeme bir tarikle Frenk rahipleri dahlelediklerinden keyfiyet asitane-i saadette bilfiil Şeyhülislam Yahya Efendi ve Vüzerai İzam ve Kazaskerler Hazeratı taraflarından tetkik olunarak ol bapta verilen ilan mucibince Sultan Ahmet Han Tabe Serah Camii Şerifine kadimi ve çile beher sene 1.000 kuruş riyal verilmek üzere zikrolunan Beytüllahim Kilisesi ve Tevabi kemerleri ve bahçe ve kamame vesair tevabi ve levah-ı kıfi ile Rum taifesi ruhbanlarına zapt ve kadim-ül eyyamdan beri Rum rühbanlarından olan anahtarları Frenk rühbanlarının ellerinden alıp Geru Rum rühbanlarına ve Kudüs-i Şerif'te vaki Rum patriklerine teslim ettirilip minbade vaaz-ı kadime mugayir ve emri şerife muhalif Frenk rahiplerine dahil ve taarruz ettirilmeyip ve ziyaret murad eylediklerinde Rum patriği izin ve rızasıyla ziyaret ettirilmek. 1644 ve 1657'de Ortodokslarla Katolikler ve Ortodokslarla Ermeniler arasında yeni anlaşmazlıklar çıktı. Bunlar da evvelkiler gibi İstanbul'da incelendi ve Ortodoksların çıkarına uygun şekilde çözüldü. Katoliklerle Ortodokslar arasında yer alan anlaşmazlıkların hep Ortodokslar çıkarına çözülmesi, Kanuni Süleyman devrinden beri Türklerle dost geçinen Fransa'yı ilgilendirdi. Fransa, Katoliklerin Kudüs Kadılığından 1564'te başlamak üzere türlü tarihlerde almış oldukları hüccetlerle kutsal yerlerde tanıtmış oldukları hak ve imtiyazları Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında 1673 yenilemeye muvaffak olduğu kapitülasyonlarda şu hükmü koydurarak belirtmeye muvaffak oldu. Kudüs-i Şerif ziyaretine gelip gidenlere ve Kamame Nam Kilisede olan rahiplere dahil ve taarruz olunmaya ve Kudüs-i Şerif ziyaretine evvelden vara geldikleri üzere varıp gelip rencide olunmayalar ve Kudüs-i Şerif'in dahilinde ve haricinde ve Kamame Nam Kilisede kadimden ola geldiği üzere temekkün eyleyen Frenk rahiplerinin hala sakin olup ellerinde olan ziyaretgâhlarına kemakan Frenk rahiplerinin ellerinde olup kimesne dahleylemiye. 1740'ta kapitülasyonlar son defa yenilenerek ve bu sefer tasnif edilmek suretiyle kesin bir şekle bağlandığı vakit Katoliklerin kutsal yerlerdeki imtiyazları açıklanarak onandı. Fransa Büyük Devrimi esnasında Fransa hükümetleri laik prensiplerin savcısı kesildiklerinden, kralların önceden politikalarına temel olarak almış oldukları Katolik çıkarlarını bir tarafa bıraktılar. Kutsal yerlerdeki Katolikler bu yüzden hamisiz kalmış oldu. Fakat Viyana Kongresi devrim prensiplerini lanetleyince Fransa'da krallık tekrar kuruldu. Fransa kralları dedelerinin politika prensiplerini tekrar kabul ettikleri için kapitülasyonların Katolikler hakkında tanımış olduğu imtiyazlardan faydalanmak istediler. 1846. Fakat bu sefer karşılarında Ortodoksların müdafaasını üzerine almış olan Rusya'yı buldular. Rusya, Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak, başka devletlerle pay etmek veyahut onu himayesine almak yolundaki politikasında dinden de faydalanmaya karar vermişti. Rusya Ortodokstu. Osmanlı İmparatorluğu tebaasının da büyük kısmı Ortodoks kilisesine bağlıydı. Kutsal yerlerdeki Ortodoks çıkarları ve hakları Katoliklerinkinden çok eskiydi. Bunu göz önünde bulunduran çar politikası ilkin Rusya'yı Ortodoksların hamisi durumuna getirmeye çalıştı. Kaynarca Muahedesi ile 1774 İstanbul'da Rusya elçisinin himayesinde olmak üzere bir Rus Ortodoks kilisesinin kurulmasıyla Rus hacılarının serbestçe Kudüs'e seyahatlerini sağladı. Fransa Büyük Devrimi esnasında Fransa'nın laik prensiplerine dayanan bir politika gütmesi Rusya için faydalı oldu. Rus çarları Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks tebaanın hamisi rolünü oynamaya başladılar. Bu suretle de Rusya Fransa'ya göre üstün bir durum sağlamış oldu. Bu hal 1848 devriminde Cumhurbaşkanlığına seçilen Louis Napolyon'un kendisini imparator ilan etmesine kadar sürdü. Kutsal yerler probleminde Louis Napolyon ve Çar Nikola'nın görüşleri. Louis Napolyon, Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri imparator olmayı kurmuştu. Bu işte Katolik Partisi'nin büyük yardımını gördü. Bu partiyi mükafatlandırmak, rejim değişikliği karşısında duraksamaya düşen kamuoyunu oyalamak ve Napolyon Bonaparte devrinde Fransa'ya karşı kurulmuş olan siyasi cepheyi parçalamak için kutsal yerler probleminden faydalanmak düşüncesiyle Osmanlı hükümetinden şu isteklerde bulundu. Beytüllahim'in büyük kilisesi içine yeni bir yıldız konulması, mağaranın mefruşatının yenilenmesi, İsa'nın içinde doğmuş olduğu kilisede serbestçe hareket edilmesi, Meryem'in mezar ve türbesinde kutsal taşta İsa'nın mezarında Katolik haklarının tanınması, bundan başka Frank rahiplerinin Kamame Kilisesi'nin kubbesini tamir ettirmek haklarına sahip olması ve bu kilisede mevcut eşyanın 1808 senesinde vaki yangından evvelki hale konulması. Fransa'nın bu istekleri İstanbul'daki Avusturya, İspanya, Portekiz, İki Sicilya ve Toskana temsilcileri tarafından desteklendi. Osmanlı hükümeti, Ortodoks ve Latinlerin kutsal yerlerdeki hak ve imtiyazlarının açıklanması için ferman ve menşurların incelenmesini uygun bularak karma bir komisyon kurdu. Bu komisyonda Fener Patrikhanesi'nden bir zatın bulunmasına Fransa itiraz etti. Rus çarı da padişaha özel bir mektup göndererek komisyonun kurulmasını protesto etti ve Stotiko'nun devamını diledi. Babali bunun üzerine karma komisyonu dağıttı ve yerine Müslüman üyelerden kurulan bir komisyon kurarak işin incelenmesinde ısrar etti. Neticede şu kararlara varıldı. Latinlerin üzerinde hak iddia ettikleri ziyaret yerlerinin tam olarak kendilerine bırakılması yolundaki istekleri kabul edilmeyecek. Kamame Kilisesi'nin büyük ve küçük kubbeleri hakkındaki istekler de kabul edilmeyecek. Büyük kubbe, Latinlerce olduğu kadar Ortodokslarca da kutsal sayıldığından bu iki mezhebe bağlı rahipler tarafından onarılacak. Küçük kubbe ise eskiden olduğu gibi Ortodokslarda kalacak. İsa'nın doğduğu yer üzerinde Latinler de Ortodokslar kadar hak sahibi olacak. Beytüllahim Büyük Kilisesi için Katoliklerin ileri sürdükleri görüşler kabul edilmemekle beraber bu kilisenin de ortak bir ziyaret yeri olduğu göz önünde tutularak kilise kapılarının birer anahtarıyla mezbahın iki anahtarı Latinlere verilecek. Bu karar Latinlerden çok Ortodoksların çıkarına uygundu. Rumlar bundan şımardılar. Rus çarını kararların alınmasında rol sahibi saydıkları için onu kendilerinin bir hamisi ve Avrupa siyasetinin bir hakemi gibi görmeye başladılar. 3. Napolyon kutsal yerler probleminin umduğu gibi çözülmemesini çarın işe karışmasına yordu. 1. Nikola'nın Fransa'daki rejim değişikliği münasebetiyle kendisine yolladığı mektupta hükümdarların birbirine yazışırken kullandıkları kardeşim yerine dostum demesini de bir türlü unutamıyordu. Bu sebeplerden dolayı Rusya'ya çatmak için fırsat kollamaya başladı. Çar Nikola bu fırsatı İstanbul'a Prens Menchikov'u olağanüstü elçi göndermekle yaratmış oldu. Prens Menchikov'un olağanüstü elçiliği 15 Mart 1851. Çar Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak hususunda İngiltere ile anlaşamayınca bu imparatorluğu himayesi altına almayı düşündü. Zaten 3. Selim devrinde Mısır'ın Fransız ordusundan kurtarılmasında ve 2. Mahmut zamanında İstanbul'un Mısır kuvvetlerine karşı korunmasında Rusya Osmanlı İmparatorluğuna yaptığı yardımlarla böyle bir himayeyi fiili olarak sağlamış, fakat sonraları gelişen olayların tesiriyle elden kaçırmıştı. 1852'de Çar 1. Nikola yeni bir teşebbüs yapmak için genel durumu uygun buldu. Prusya ve Avusturya Rusya'nın dostuydu. Osmanlı İmparatorluğuna karşı ittifaklarını sağlamak mümkün olmasa bile dostça tarafsızlıklarını elde etmek ihtimali çoktu. İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak tamlığına taraftar olduğunu St. Petersburg görüşmelerinde açıklamış bulunuyordu. Fakat Osmanlı İmparatorluğu zararına gelişecek bir Rus hareketine karşı ne yapabilirdi? Coğrafya durumu Londra hükümetine, Osmanlı Devleti'ne kısa bir zamanda donanmadan başka kuvvetle yardımda bulunmasına elverişli değildi. Fransa, Rusya'nın hareketini önlemeyi elbette isteyecekti. Fakat o da İngiltere'nin durumundaydı. Kaldı ki Fransa'da rejim yeni değişmişti. Halkın imparatoru Rusya'ya karşı bir harpte bulunacağı şüpheliydi. İşte bu düşüncelerle Çar 1. Nikola İstanbul'a olağanüstü elçi olarak Prens Menchikov'u göndererek Osmanlı Devleti'ni himayesine almak için baskı yapmayı düşündü. Menchikov, prens, amiral, deniz işleri bakanı ve Finlandiya genel valisi rütbe ve sıfatlarını şahsında topluyordu. Kendisine refakat edenler de ya prens yahut büyük rütbeli askerlerdi. Elçilik heyeti daha çok bir başkomutanla kurmay heyetine benziyordu. Prens Menchikov İstanbul'a bir harp gemisiyle geldi. Karaya çıkması ve karşılanması bir elçiden çok fatih bir generalin karşılanması gibi oldu. Elçilik adamlarından başka binlerce Ortodoks, büyükelçiyi tophanede o vakte kadar görülmemiş törenlerle karşıladılar. Menchikov İstanbul'u tesir altında bırakacak şekilde harekete başladı. Babali'ye yaptığı ziyarette büyük üniforma giymesi gerektiği halde sivil elbise giydi. Sadrazamdan sonra Hariciye Nazırı'nı ziyaret etmesi, diplomasinin nezaket kaidelerinden iken bu ziyareti yapmadıktan başka sözde sözünü tutmayan bir adam olduğu için Hariciye Nazırı Fuat Efendi ile görüşmek niyetinde olmadığını bildirdi. Eski devirlerde olsa Rus olağanüstü elçisi derhal Yedikule'ye hapsedilir ve Osmanlı hükümeti Rus hareketlerini harp ilanıyla temizlerdi. Fakat o günler artık geçmişti. Hükümet zayıflığını bildiği için hakaretlere tahammül etmeyi de öğreniyordu. Hariciye Nazırı Fuat Efendi çekildi ve yerine Rıfat Paşa geldi. Menchikov bu başarılarından memnun oldu. İstanbul'da boy ölçüşecek ne bir devlet adamı ne de bir diplomat bulamıyordu. En çok endişe ettiği İngiliz ve Fransız elçileriydi. Fakat onlar da izinle memleketlerine gitmişlerdi. Rus isteklerinin Babali'ye kabul ettirilmesi kolay olacaktı. Menchikov'un sözlü bir notada açıkladığı bu isteklerin başlıcaları şunlardı. 1. Rum Ortodoks Kilisesi'nin kutsal yerler problemindeki isteklerinin kabulü. Beytüllahim Kilisesi'nin anahtarlarıyla İsa'nın doğduğu mağaranın bakımının Ortodokslara bırakılması, Beytüllahim Bahçesi'nin Katoliklerle Ortodoksların ortak nezareti altına konulması, Kamome Kilisesi'nin tamiri hakkında Fener Patriğine bırakılması. 2. Ortodoks tebaanın himayesi. Küçük Kaynarca Antlaşması, Rusya'ya İstanbul'da kurulacak Rus Ortodoks Kilisesi'ni himaye etmek hakkını tanıyordu. Menchikov bu muahedeye dayanarak Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks tebaanın durumunu açıklayan yeni bir antlaşmanın yapılmasını istiyordu. Bu antlaşmaya göre Çar, Türkiye'deki 12 milyon Ortodoks'un hamisi durumuna girecekti. Osmanlı devlet adamları bu tekliften ürkünce, Rus olağanüstü elçisi bir antlaşma yerine bir senetle de bu işin görülebileceğini ileri sürdü. Şüphesiz böyle bir teklifin de kabulü bir devletin hükümranlık haklarıyla uzlaşma kabul edemezdi. Mençikov'un müzakerelerinin gizli tutulmasını istemesine rağmen durum bir defa daha Fransızlara ve İngilizlere bildirildi. İngiliz elçisi Stratford Redcliffe'in rolü. Mençikov İstanbul'a geldiği sıralarda İngiltere ve Fransa İstanbul'da maslahatgüzarlar tarafından temsil ediliyordu. Mençikov'un tahakküm anlatan tavırlarının Fuat Efendi'yi çekilmeye zorlaması, maslahatgüzarlarda Rus elçisinin gizli maksatları hakkında şüpheler uyandırmıştı. Rus elçisi görüşmelerin gizli olmasında ısrar etmesine rağmen sadrazam, maslahatgüzarları durumdan haberdar etti. İngiliz maslahatgüzarı Albay Rose, Rusya'nın harp amacında gelişen çalışmalarını hükümetine bildirdiği gibi, mesuliyeti üzerine alarak Malta'daki İngiliz filosunun Boğazlar istikametine hareket etmesini emretti. Fransız maslahatgüzarı hükümetine İstanbul'daki durumu objektif bir şekilde açıklamakla iktifa etti. İngiliz hükümeti Albay Rose'nin endişelerini payetmekle beraber filonun Malta'da kalmasını uygun buldu. Fransız hükümeti ise bunun aksine olarak Fransız filosunu Çanakkale istikametinde hareket ettirdi. İzinle memleketlerinde bulunan İngiliz ve Fransız elçilerine de süratle vazifeleri başına dönmeleri lüzumu bildirildi. Nisan 1853'te elçiler İstanbul'a vardılar. Osmanlı devlet adamlarının yüreklerine su serpildi. İngiliz elçisinin İstanbul'da büyük kredisi vardı. Sözü Babali'den başka sarayda da önemli nazarı dikkate alınırdı. Stratford Redcliffe, Osmanlı Hariciye Nazırı'na Mençikov'un kutsal yerler hakkındaki dileklerinin adalete uygun bir yolda incelenmesini, Ortodoks tebaanın Çar himayesine girmesini amaç tutanlarının da reddedilmesini tavsiye etti. Elçi, bir taraftan da İngiltere'nin Akdeniz donanmasına Malta'dan Çanakkale'ye hareket etmesi için emir verdi. Fransız elçisi Delacour'a gelince İstanbul'a varır varmaz Mençikov'la buluşarak kutsal yerler problemini görüştü. 3 hafta içinde bu dikenli problem Türkiye, Fransa ve Rusya arasında her üç tarafı memnun bırakan bir şekilde çözüldü. Artık korkunç anlaşmazlık ortadan kalkmış sayılabilirdi. Fakat işte bu sıralarda Rus elçisi Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks tebaanın himayesinin Babali tarafından bir senetle tanınmasını istedi. Mukabilinde de Çar'ın dostluğunu vaat etti. Kabul veya ret için 5 günde mühlet verdi. Bu arada Mençikov padişahı ziyaret ederek Dışişleri Bakanlığı'na Rifat Paşa'nın yerine Reşit Paşa'nın getirilmesini sağladı. Rus olağanüstü elçisine Osmanlı Devleti'ne sadık yüksek rütbeli Rumlar tarafından yapılan telkin, Mençikov'u bu son tedbire başvurmaya sevk etmişti. Halbuki Mustafa Reşit Paşa, Rusya'dan çok İngiltere ve Fransa'ya taraftardı. Kaldı ki Rusya'nın Osmanlı Devleti ile münasebetlerini kesmeye kadar varabilecek korkutmalarını da kesin olarak bir harp işareti saymıyordu. Bununla beraber Paşa, bir harp çıkması ihtimallerini de hesaba katarak hareket etti. 17 Mayıs'ta devlet adamlarından ve ulemadan 46 kişilik bir meclis kurdu. Meclis, son Rus tekliflerini inceledikten sonra 43 kişilik bir çoklukla redde karar verdi. 3 kişi yalnız tekliflerin kabulü lehinde reylerini kullanmışlardı. Rusya, Osmanlı hükümetinin bu hareketini münasebetlerini kesmek için bir sebep olarak kabul etti. 19 Mayıs'ta Türkiye ile Rusya arasında münasebetlerin kesildiği halka ilan edildi. Prens Mençikov İstanbul'u terk etmek için Büyükdere'de kendisini bekleyen vapura bindi. Fırtına hareketini geciktirdi. İstanbul'daki 4 büyük devlet elçiliklerini toplayarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasını bulmak için Mençikov nezdinde son bir teşebbüste bulundularsa da bundan da bir fayda çıkmadı. Mayıs'ın 21. günü prensi taşıyan vapur Karadeniz'e açıldı. Bir gün sonra Rus elçiliğinin kapılarındaki kartallı arma Rumların gözyaşları arasında söküldü. 15 gün sonra Rusya'dan gelen bir memur Rus başvekilinin Osmanlı hükümetine bir mektubunu getirdi. Bunda Prens Mençikov'un hareketi onanmaktaydı. Halk bir türlü harbin başlayacağına inanmak istemiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda harp hazırlıkları. Rusya ile münasebetlerin kesilmesi üzerine Osmanlı Devleti harp hazırlıklarına başladı. Rusların Karadeniz Boğazı'nı zorlamaları ihtimal içindeydi. Boğaz mevzileri tahkim edildiği gibi İstanbul'daki harp gemileri de Büyükdere'de savaş düzenine konuldu. Silistre, Vidin, Rusçuk kalelerinin daha kuvvetli bir hale getirilmesi için mühendisler gönderildi. Erzurum, Kars, Trabzon için de muhasara toplarıyla sahra bataryaları gönderildi. Tophane ve baruthane gece gündüz çalışır duruma kondu. Birinci sınıf rediflerin toplanması vilayetlere emredildi. Bütün bu hazırlıkların parolası, gürültü ve gösterişten sakınanız, vazifenizi sessizce yapınızdı. Türk kamuoyu Rus korkutma ve tahrikleri yüzünden harbi açık yürekle kabul edecek bir heyecan seviyesi kazanmıştı. Gelecek hakkında yıllardan beri görülmeyen bir güven gösteriyordu. 1853 yılı içinde imparatorluğun türlü bölgelerinden gelen 60 bin kişilik bir kuvvet, Türk vapurlarıyla halka hiç duyurulmadan Karadeniz Boğazı'ndan taşındı. Bu kuvvetler Varna'dan Tuna boyunca ve Balkanların daha başka önemli harp yerlerine dağıtıldı. Arnavutluk'tan, Bosna'dan, Makedonya'dan toplanan kuvvetler de sınır boylarındaki birlikleri kuvvetlendirdiler. Osmanlı hükümeti, savaş ihtimallerine karşı maddi hazırlıklar yanında manevi hazırlıklar yapmayı da ihmal etmedi. İmparatorluğun Hristiyan kamuoyunu da harbe taraftar yapmak gerekiyordu. Devlet bu ciheti sağlamak için yayınladığı bir fermanda, bütün Hristiyan tebaasının Rumlar dahil sadıklığına güvendiğini belirttiği gibi, Rusların Rum davasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun başına dertler açmalarından Rumları katiyen sorumlu tutmadığını da açıkladı. Bunun üzerine Rum ve Ermeni patrikleri padişaha birer sadakat beyannamesi gönderdiler. Osmanlı hükümeti Avrupa halkını da davasını kazanmak için bu beyannamelerden faydalandı. Zaten daha kutsal yerler probleminin siyaset gündemine alındığı ilk günden beri Avrupa basını Türkler rehinde ve Ruslar aleyhinde yazılar yazmaya başlamıştı. Avrupa'nın koyu Katolik alemi ilk defa olarak düşünce bakımından Müslümanlarla Ortodoks Rusya aleyhine birleşmiş oluyordu. Fakat bu belki de harbin kopacağına %100 inanılmadığından dolayıydı. Eflak Boğda'nın Ruslar tarafından işgali ve Viyana notası. Çar Nikola, Rus iltimatumunun Babali tarafından kabul edilmemesi üzerine ne yapmak düşüncesinde olduğunu soranlara, padişahın tokadının acısını hala yüzümde duyuyorum cevabını vererek kuvvete başvurmak niyetinde olduğunu açıklamıştı. 22 Haziran 1853'te General Gorçakov komutasındaki Rus kuvvetleri Eflak ve Boğdan'a girdiler. Bu Osmanlı Devleti ile Rusya arasında harp demekti. Fakat Çar Avrupa devletlerine gönderdiği bir beyannamede harp istemediğini, Eflak ve Boğdan'ı işgal etmekten maksat Rusya'ya antlaşmalarla tanınmış olan haklara saygı sağlamak olduğunu açıkladı. Türkiye bu hareketi pekala bir harp sebebi gibi sayabilirdi. Fakat İngiltere'nin tavsiyesi üzerine Rusya'yı hareketlerinde haksız çıkartmak için mukavemet göstermemeye karar verdi. Rusya'nın Eflak ve Boğdan'ı istila etmesi Osmanlı İmparatorluğu kadar Avusturya ve Prusya'yı da ilgilendiriyordu. Çünkü bu iki devlet Doğu Avrupa'nın ve Balkanların dengesiyle öteden beri meşgul oluyordu. Avusturya bu sebeple Rus hareketini protesto etti ve sınırlarına kuvvet yığmaya başladı. Prusya, Rusya ile dost olmasına rağmen Avusturya gibi protestoda bulundu. Çünkü Rus istilasının genel bir Avrupa savaşı doğurmasından ve Fransa'nın Ren'e saldırmasından korkuyordu. İngiltere ile Fransa'ya gelince Rusya'nın siyasetini tehlikeli ve çıkarlarına aykırı görmekle beraber henüz harbe karar vermiş değildiler. Bu sebeple Avusturya'nın anlaşmazlığın Viyana'da toplanacak bir konferansta çözülmesi yolundaki teklifini kabul ettiler. Viyana Kongresi Temmuz 1853'te toplandı. Konferansa Avusturya, Prusya, Fransa ve İngiltere iştirak ettiler. Neticede Türkiye ile Rusya'nın arasını bulmak için dört devlet temsilcileri arasında bir nota hazırlandı. Çar, Prusya'nın isteği üzerine notayı kabul etti. Fakat Türkiye tarafından da herhangi bir değişiklik istenmeden olduğu gibi kabul edilmesini şart koştu. Viyana notası İstanbul'da incelendi ve metinde bir takım değişiklikler yapılmadıkça kabul edilmeyeceği kararına varıldı. Babıali'nin değişmesinde ısrar ettiği bölümlerden başlıcası şuydu. Rusya İmparatorları, Osmanlı İmparatorluğundaki Rum Ortodoks Kilisesi'nin imtiyaz ve masumluğunun korunması için ne zaman tasavvutta bulunmuşlarsa, padişahlar bu imtiyaz ve masumluğu yeni ve resmi vesikalarla yenilemekten asla çekinmemişlerdir. Rusya imparatorlarının din bakımından bağlı bulundukları bir kilisenin refah ve saadeti için tasavvutta bulunmalarına hiçbir diyecek yoktu. Fakat yukarıda işaret edilen bölümde Rum Ortodoks imtiyaz ve masumluğunun Rus tavassutuyla korunduğu manası çıkmaktaydı. Halbuki Osmanlı imparatorları daha İstanbul'u aldıklarında kendi arzularıyla Rum Ortodoks Kilisesi'nin imtiyazlarını tanıdıkları vakit Rusya'nın ortada henüz ismi bile yoktu. Din bakımından tam serbesti Türk siyaset anlayışının en gerçek değeriydi. İngiliz elçisi hükümetinden aldığı talimata uyarak notanın kabul edilmesini istedi. Fakat bu münasebetle özel düşüncesini de söylemeyi ihmal etmedi. Stratford Redcliffe'e göre nota reddedilmeliydi. Prusya elçisi de bu düşünceye ortak çıkmış bulunuyordu. Osmanlı hükümetinin kararına bu görüşler tesir etti. Babıali, notayı metinde değişiklik yapılmak şartıyla kabul edebileceğini Viyana'ya bildirdi. Böyle bir cevabı Viyana konferansındaki temsilciler asla beklemiyorlardı. Çar, önceden bildirmiş olduğu gibi Babıali tarafından notada yapılması istenen değişmeleri kabul etmedi. Avusturya ve Prusya'nın bu hususta Çar'ın nezdinde yaptıkları teşebbüsler de boşa gitti. Bu sıralarda İslam kamuoyu İstanbul'da kabarmış bir durumdaydı. Talebe-i Ulum'un harp lehinde yaptığı nümayişler halka ve hükümete tesir etti. 25 Eylül'de Çırağan Sarayı'nda Mustafa Reşit Paşa'nın başkanlığında 160 devlet adamıyla ulemayı içine alan büyük bir meclis kurularak durum yeniden incelendi. Sonu gelmeyen devletler arası siyaset görüşmelerine nihayet verilerek harp durumunun kabul edilmesi için padişahtan ricada bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi. 29 Eylül'de Abdülmecid bir Hatt-i Humayun'la meclisin ricasını kabul etti. Bu, Rusya'ya harp yapılması demekti. Şumlu'da bulunan Osmanlı ordusu komutanı Ömer Paşa'ya gereken talimat verildi. Paşa, 4 Ekim'de Rus orduları komutanı Gorçakov'a bir ultimatom vererek 15 gün içinde Eflak ve Boğdan'ı boşaltmasını istedi. Gorçakov reddetti. Bunun üzerine Türk ordusu Tuna'yı geçmek için harp hareketlerine başladı. Bu suretle Osmanlı-Rus harbi başlamış oldu. Rumeli ve Anadolu yakalarında harp. Ruslar Eflak ve Boğdan'da savunma durumunda kalacaklarını Avrupa'ya ilan etmişlerdi. Fakat bu ilanlarının değeri yoktu. Onların Balkanlarda klasik hale gelmiş bir harp planı vardı. Fırsat gelince gerçekleştirmeye çalışacakları muhakkaktı. Buna göre Rus ordusunun ilk amacı Vidin olabilirdi. Bu şehrin alınması Ruslara Niş-Sofya yolunu kazandıracak ve Balkanları çevirmelerini sağlayacaktı. Bu takdirde Ruslar Yunanlıların çoğunluk olduğu vilayetlerle bağlantı kuracaklar ve Osmanlı hükümetine karşı iyi duygular beslemeyen Yunan hükümetiyle el ele vereceklerdi. Bundan başka Ruslar, Sırplar ve Bulgarları da Babali'ye karşı ayaklandırarak beraberlerinde harbe sürüklemek niyetini kuruyorlardı. Rumeli'de Osmanlı ordusu komutanı Ömer Paşa zeki, bilgili ve anlayışlıydı. Rusların bu planlarını önceden gördü. Önlemek düşüncesiyle Tuna'yı geçerek Vidin'in karşısında Kalafat'ı aldı. Yalancı bir manevrayla düşmanı Oltenitsa üzerine çekti. 3 günlük bir muharebe sonunda Ruslar pek çok ölü ve yaralı bırakarak çekildiler. Ömer Paşa Kalafat'ı savunmaya elverişli bir duruma koyduktan sonra Tuna'nın sağ kıyısına kuvvetlerini çekti. Bu suretle düşmanın saldırış planı önlenmiş oldu. Osmanlı ordusunun bu hareketlerde gösterdiği başarı, yeni düzenin değeri hakkında sağlam bir fikir vermektedir. Yeniçeri ordusunun başıboşluğundan ve düzensizliğinden, kötü hatıralardan başka bir şey kalmamıştı. Anadolu yakasında Türklerle Ruslar arasındaki harp değişik haller gösteriyordu. Başlangıçta Türk ordusu bazı başarılar sağlamaya muvaffak olduysa da sonradan Rus baskısı karşısında Arpaçay'ın gerisine çekilmek zorunda kaldı. Rumeli'de ve Anadolu'da kazanılan başarılar imparatorluk umumi efkarı üzerine çok iyi bir tesir bıraktı. Abdülmecid'e gazilik unvanı verildi. Padişah 1 Aralık ordunun başına geçmek arzusunu bile göstererek karargahını Edirne'de kuracağını ilan etti. Türk ordularının kazandığı başarıların uyandırdığı sevinç ve heyecan çok sürmedi. Karadeniz'deki Türk donanmasının Ruslar tarafından yakıldığı haberi İstanbul'a gelince yürekleri endişe ve telaş kapladı. Sinop felaketi 30 Kasım 1853. Kasım ayının son günlerinde 7 fregat, 3 korvet ve 2 buharla işleyen vapurdan kurulan bir Türk filosu Batum'daki Türk kuvvetlerine erzak ve mühimmat götürmek üzere Karadeniz Boğazı'ndan çıkmıştı. Filonun fırtınaya tutulması üzerine Osman Paşa Sinop'a sığınma emrini verdi. Kasım'ın 27. günü Vice-Amiral Nahimov'un komutasında 8 saf harp gemisiyle 2 fregat ve 2 buharla işleyen gemiden kurulan bir Rus filosu Sinop ufuklarında göründü. Ruslar Türk filosunun harbi kabul etmeyerek teslim olacağını sandılar. Halbuki Osman Paşa kuvvetlerinin azlığına rağmen muharebeyi kabul etti. Birkaç saat içinde Türk gemileri yok edildi. 2 fregat havaya uçuruldu, diğerleri de batırıldı veya yandı. Limanı korumak için vazifelendirilmiş olan bataryalardan biri müstesna, diğerleri tahrip edildi. Ruslar, Sinop İslam Mahallesi'ni ateşe verdikleri gibi felaketten kurtulmak için su üstünde bocalayan er ve subayları da yağlı paçavra atarak yaktılar. Vice-Amiral Nahimov, üstün kuvvetleri sayesinde tam ve kesin bir zafer kazanmış oluyordu. Muharebenin başlamasından önce Osman Paşa tarafından İstanbul'a gönderilen Taif vapuru, ufuktan gördüğü felaketin havadisini İstanbul halkına getirdi. Sinop felaketi İstanbul'da büyük telaş ve heyecan uyandırdı. Hükümet olayı kader ve kısmetin bir tecellisi olarak saydığı için felaketten kimseyi mesul tutmadı. Muharebe esnasında gemilerini bırakıp kaçan kaptanlar tam maaşla bir müddet istirahat ettikten sonra tekrar vazifeye alındılar. Sinop'un bombardımanı esnasında şehirden kaçan vali de daha ehemmiyetli bir yere atandı. Sinop felaketinden önemli politika neticeleri doğdu. İngiliz elçisi Stratford Redcliffe olayı öğrendiği vakit "Tanrı'ya şükürler olsun harp başlıyor" demişti. Elçi, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya karşı harbe girmesini çoktan beri istemekteydi. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya karşı harp açmaları. Sinop felaketi Fransa ile İngiltere'ye Rusya'nın Karadeniz'deki kuvvetlerini anlamaları için bir işaret vazifesini gördü. Artık İstanbul'la Boğazların tehdit altında bulunduğu yolunda kimse de şüphe kalmamıştı. Türk-Rus anlaşmazlığı bir defa daha Boğazlar yüzünden bir Avrupa problemi haline geldi. İngiltere'de ve Fransa'da basın harp lehinde yazmaya başladı. Fransız ve İngiliz kuvvetleri daha Ekim ayında Çar anlaşmaya yanaşmazsa Türklere yardım edeceklerini vaat etmişlerdi. Nitekim bir müddet sonra da İngiliz ve Fransız donanmaları sözde padişahı başkentinde bir isyana karşı korumak fakat gerçekte Boğazların savunmasına iştirak etmek için Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul önlerine gelmişlerdi. Babali ile Fransa ve İngiltere hükümetleri arasında henüz bir ittifak olmadığı için halk bu filoların padişah tarafından kiralandığını sanmakta ve Rusya'ya karşı girişilen harpte muzaffer olacağına inanmaktaydı. Rus çarı İngiliz ve Fransız donanmalarının Çanakkale Boğazı'nı geçmelerini protesto etti. Avusturya ve Prusya 1841 Boğazlar Antlaşması'nı imzalamış olmalarına rağmen kendilerini bu problemde Rusya kadar ilgili görmedikleri için seslerini çıkarmadılar. Sinop felaketinden sonra Kraliçe Victoria ile 3. Napolyon, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında bulunan anlaşmazlığı çözmek için tavassut teklif ettiler. Çar Nikola reddetti. Bunun üzerine Londra ve Paris kabineleri Rusya'ya bir ültimatom verdiler. Bunda Eflak ve Boğda'nın derhal boşaltılmasını, Osmanlı İmparatorluğu'nun mülk tamlığının tanınmasını, Ortodoks tebaa üzerinde himaye iddiasından vazgeçilmesini istediler. Eflak ve Boğda'nın boşaltılmaması harp sebebi olarak kabul edilecektir. Buna karşılık da Osmanlı İmparatorluğu aşağıdaki düzeni yürürlüğe koyacaktır. Vatandaşlar kanun önünde müsavi olacak. Osmanlı tebaası için cins ve mezhep farkları gözetilmeksizin bütün devlet memurlukları açık bulunacak. Mahkemelerde Hristiyanların şahitliği Müslümanlarınki gibi muteber sayılacak. İmparatorluğun her tarafında karma mahkemeler kurulacak. Hristiyan tebaanın vermekle ödevli tutulduğu haraç kaldırılacak. Çar, ültimatumu reddettikten başka ordularına Tuna'yı aşmak emrini verdi. 9 Şubat. İngiltere ve Fransa bunun üzerine Rusya'ya harp açtılar. 12 Mart 1854. Fransa ve İngiltere Cromwell'den beri ilk defa olarak müşterek bir düşmana karşı birlikte hareket etmeyi kararlaştırıyorlardı. Rusya'yı çemberlemek ve harbi genişletmemek için müttefikler 3 antlaşmayla harp amaçlarını belirttiler. İstanbul Muahedesi ile İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti etmeyi ve Osmanlı İmparatorluğunda hükümetçe yeni düzen yaptırılmasını sağlamayı yükleniyorlardı. 12 Mart. Londra Anlaşması'yla aynı iki devlet Osmanlı İmparatorluğunda özel çıkarlar sağlamak niyetinde olmadıklarını açıkladılar. 15 Nisan protestosuyla da Avrupa'nın 5 büyük devleti İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Prusya gelecek barışta prensiplerini kararlaştırdılar. Osmanlı topraklarının tamlığı, Eflak ve Boğda'nın boşaltılması, padişahın tebaasına haklar veren yeni bir ferman vermesi. 15 Nisan. Bu antlaşmalarla Rusya tek başına üç devlete karşı savaş yapmak durumunda kalıyordu. Osmanlı İmparatorluğuyla İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya karşı harbi. Rusya ile müttefikler arasında harp yapılan alanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli ve Anadolu kıyılarından başka Kırım ve Baltık oldu. Ruslar harbe kutsal bir karakter vermeye çalıştılar. Balkanlara sızan Rus ajanları Ortodoks tebaaya Çar'ın İstanbul'u Yunanlara kazandırmak için silaha sarıldığını yaydılar. Bu propagandanın tesiri görüldü. Rumlar arasında gülünç inançlar ağızdan ağza dolaşmaya başladı. Bir yıl içinde Osmanlı hakimiyetinin sona ereceği ve Patriğin Ayasofya'da ayin yapacağı rivayetleri en çok Rum vilayetlerinde kredi kazanmaya başladı. Epir'de, Etolya'da ayaklanmalar oldu. İsyan hareketi az zamanda Teselya'da da yayıldı. Yunan hükümeti halkın bu psikolojisinden faydalanmak istedi. Askeri hazırlıklara başladı ve çetelerin Osmanlı topraklarında çalışmalarını himaye etti. Osmanlı İmparatorluğuyla İngiltere ve Fransa Atina hükümetine nasihatlarda bulunduysa da bir tesiri görülmedi. Bunun üzerine Fransızlar Pire'yi işgal ettiler ve müttefikler Yunanistan'ın abluka altına alındığını ilan ettiler. Yunanistan bu baskı altında tarafsız kalacağını vaat etmek zorunda kaldı. Yunanistan'ın tarafsız kalışı Rusları hesaba kattıkları bir kozdan mahrum etti. Ruslar Tuna kıyılarında ümit ettikleri gibi kesin bir başarı kazanamadılar. Harp iki taraf için değişik olarak sürdü. 28 Ocak 1854'te Ruslar genel bir saldırışa geçtiler. Tuna'yı, Kalas'ı, İbrail ve İsmail'i de geçerek Dobruca'yı almaya muvaffak oldukları gibi bir Osmanlı ordusunu yenerek Silistre'yi kuşatmaya da muvaffak oldular. Silistre'de Türkler parlak bir savunma yarattılar. Topçu Feriki Musa Paşa 10 bin askerle kendisinden kat kat fazla düşman kuvvetlerine karşı koydu. Yalnız Mayıs ayı içinde 6 Rus saldırışı püskürtüldü. Musa Paşa bunların birinde bir güllenin isabetiyle şehit oldu. Savunanların son kuvvetlerini sarf ettikleri bir zamanda İngiliz ve Fransız kuvvetleri Türklere yardım etmek üzere önceden çıkmış oldukları Gelibolu'dan Varna'ya geldiler. Bu sırada Avusturya'da Rusya'yı tehdit etmeye ve Eflak ve Boğdan'ı boşaltmak için zorlamaya koyulmuştu. Ruslar Silistre'yi bırakarak çekildiler. Hatta Tuna'yı gerisin geri dönerek bütün Eflak ve Boğdan'ı boşaltmaya başladılar. 30 Eylül'de Babali Avusturya arasında Eflak ve Boğdan'ın mukadderi için bir antlaşma yapıldı. Buna göre Avusturya harbin sonuna kadar Eflak ve Boğdan'ı işgal ederek onu her saldırışa karşı koruyacaktı. Avusturya böylece Tuna üzerinde hakim rol oynayacak bir durum elde etmiş oluyordu. Fakat ne de olsa Rusya ile dövüşülen cephelerden biri tasfiye edilmiş oldu. Müttefikler bundan sonra Rusya'yı barışa zorlamak için Kırım'a saldırmayı uygun buldular. Kırım Savaşı. Kırım Seferi'nin başarıyla son bulması, başarı sağlayacak olduktan başka bu barışın gelecek için devamlı ve sağlam olmasını da temin edecekti. Çünkü Kırım, Rusya'nın Boğazlar istikametinde Akdeniz Devleti olmak için kullandığı deniz ve kara kuvvetlerinin tersanesi ve deposuydu. Rusya'nın Kırım'daki kuvvetlerinin yok edilmesi veya zedelenmesi, barış antlaşmalarının maddelerinden çok Rusya'yı barışsever yapacaktı. Bundan başka Kırım seferinde üç müttefik devletten her birinin özel çıkarı da sağlanacaktı. Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'nın Akdeniz filosunun doğurduğu korkunun baskısı altında bulunuyordu. Bu filonun tahrip edilmesiyle Osmanlı başkentinin güvenliği sağlanacaktı. İngiltere'nin Hint yollarının emniyeti temin edilecek, Fransa'nın da Akdeniz'de ticaret çıkarlarını suya düşürmeye çalışan bir silah ortadan kalkmış olacaktı. Müttefik devletler Kırım seferinin kısa süreceğine ve zaferin kesin olacağına inanıyorlardı. Halbuki seferin kendine göre güçlükleri vardı. İngiltere ve Fransa orduları Avrupa'daki üslerinden yelken gemisiyle 18 günlük bir mesafede dövüşmek zorundaydılar. Kuvvetler böyle bir sefer için maddi ve manevi bakımdan hazırlanmış olmadığı gibi devletin deniz ve kara kuvvetleri arasında harbin çabuk bitirilmesi için başlıca rolü oynayacak işbirliğiyle komuta birliği de sağlanılamamıştı. Türk kuvvetlerinin başında aslen Hırvat olan Ömer Paşa, Fransa kuvvetlerinin başında kariyerinin önemli bir kısmını Afrika'da geçirmiş olan Saint Arnaud, İngiliz kuvvetlerinin başında da imparatorluk harplerinden kalma ihtiyar Lord Raglan bulunuyordu. 89 harp gemisinin refakatinde 267 taşıt gemisi Kırım'a 30 bin Fransız, 21 bin İngiliz ve 60 bin Türk askeri çıkardı. 20 Eylül 1854. Bu kuvvetler karşısında ancak 51 bin Rus bulunuyordu. 32 Rus harp gemisiyle Sivastopol esaslı bir şekilde müdafaa edilmekteydi. Rusya'nın soğuk kışı ve türlü bulaşıcı hastalıkları müttefik ordusuna ilk darbeleri indirdi. Ruslarla savaşacak yerde binlerce subay ve er hastalıkla savaşmak zorunda kaldılar. Fransız kuvvetleri komutanı Saint-Arnoult ölenler arasındaydı. Yerine Canrobert geçti. Müttefiklerin başlıca amacı Sivastopol'u almaktı. Müttefikler Sivastopol yönünü kapayan Menşikov kuvvetlerini Almada ezmeye muvaffak oldular. Fakat Rus komutanlığı harp gemilerinin bir kısmını batırarak limanın deniz cihetinden güvenliğini sağladı. Albay Totlobe'nin yaptığı toprak tabiyeleriyle de şehrin kara taarruzlarına karşı savunması kolaylaştırıldı. Bunun üzerine şehrin devamlı ve metotlu olarak kuşatılmasına lüzum hasıl oldu. Ruslar müttefik çemberini yarmak için sık sık saldırış yaptılar. Balıkova 25 Ekim 1854, İnkerman 5 Aralık bu saldırışların en önemlilerindendir. İngilizler bu muharebelerde kuvvetlerinin ve en çok süvarilerinin mühim kısmını kaybettiler. Kış gelince harpçı kuvvetler arasında normal bir mütareke devri başladı. Bu esnada Piemonte hükümeti Rusya'ya karşı harbe girerek Kırım'a 15 bin kişilik bir kuvvet gönderdi. 1855 yılının baharında müttefikler 140 bin kişilik bir kuvvet ve yeni komutanlarla Canrobert'in çekilmesi üzerine Pélissier, Lord Raglan'ın koleradan ölmesiyle yerine Simpson geçmişti, harbe tekrar başladılar. Düşmanın başlıca dayanağını teşkil eden Malakoff tabiyesinin Yeşiltepe mevkii 7 Haziran'da zapt edildi. Rusların savunanları kurtarmak için gönderdikleri kuvvetli bir ordu Trakir'de ezildi. 12 Ağustos. Sivastopol bundan sonra geceli gündüzlü bombardımana tabi tutuldu. Rusların gündelik zayiatı 1000 kişiye varmaktaydı. 4-7 Eylül'de genel bir saldırıştan sonra Sivastopol'u savunan Malakoff tabiyeleri zapt edildi. 10 Eylül'de müttefikler harabe haline gelmiş olan Sivastopol şehrine girdiler. İngilizler limanı, dokları, tersaneyi tahrip ettiler. Kırım'da bu zafer kazanıldığı sırada Ömer Paşa Rusları Opotoria'da kesin bir yenilgiye uğrattı. Rusların bir tek başarısı Kars'ı almaları oldu. 22 Aralık 1855. Müttefiklerin başarıları, Nikola'nın ölümü ve yerine 2. Alexander'ın geçmesi Ruslarda harbi zaferle bitirme ümitlerini silmiş, süpürmüştü. Yeniçar şerefli bir barış yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Avusturya, Rusya'ya verdiği bir ultimatomda barış için şu şartları ileri sürmüştü: Rusların Eflak ve Bodan üzerindeki iddialarından vazgeçmeleri, Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan tebaa hakkında antlaşmalarla tanınmış olan hakların yenilenmesi ve padişahın tebaası üzerindeki haklarının tanınması, Tuna'da gidiş geliş serbestliği ve Karadeniz'in tarafsızlığı. Çar, Avusturya ultimatumundaki esaslar dairesinde barış yapılmasını kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine barış antlaşmasının hazırlanması için Paris'te bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. Paris Kongresi'nin arifesinde devletlerin durumu. Paris Kongresi'nin arifesinde harpçı devletlerin durumu şudur: Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'nın 2 yıl önce korkutucu tavırlarından kurtulmuştur. Türk orduları Tuna üzerinde, Kafkas cephesinde ve Kırım'da yaptıkları harplerde Türkiye'ye Rusçarı tarafından verilmiş olan hasta adam teriminin yerinde olmadığını göstermişlerdir. Osmanlı Devleti, müttefiklerinin yardımıyla geçici bir zaman içinde olsa topraklarının güvenliğini sağlamıştır. Osmanlı devlet adamları ve halkı istikbale güvenle bakıyorlar. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan topraklarından bir kısmını almak veyahut Türkiye'deki Ortodoks tebaanın hamisi durumuna gelmek istemiş, fakat bu yüzden İngiltere'nin ve Fransa'nın Türkiye tarafından çıkarak harbi Rus topraklarına nakledeceklerini hiç tahmin etmemişti. Tahminlerinin dışında sürüklendiği Kırım Muharebesi'nde Rusya, müttefiklere nazaran 3 defa daha fazla para ve insan kaybetmişti. Devletin maliyesi, halk psikolojisi harbi sürdürmeye veyahut yeni bir harbe girmeye elverişli değildi. Kaldı ki Ruslar yeni bir harpte Lehistan, Finlandiya, Kırım ve Kafkasları kaybetmekten korkmaya başlamışlardı. Fransa. Harbin sonunda, harbin başlangıcında olduğu kadar harp yapma isteklisi değildir. İki savaş yılı içinde Fransa'nın harp düşüncelerinde değişmeler olmuştu. Üçüncü Napolyon, milliyetçilik cereyanlarının şampiyonu olmuştu. Lehistan'ın Rusya'dan, Macaristan'ın ve İtalyan topraklarının Avusturya'dan ayrılmasını arzu ediyordu. Üçüncü Napolyon bu işlerde olsun şöhreti Ren üzerinde genişlemekte olan İngiltere'nin kendisine yardım etmesini istiyordu. İngiltere'de halk ve mebuslar arasında harbin devamına taraftar olanlar vardı. Hükümet büyük hazırlıklar yapmış, Kırım'da pek çok telefat vermiş fakat İngiliz şeref ve haysiyetinin gerektirdiği zaferler sağlanmamıştı. Palmerston ise Rus donanmasının yakılmasını ve Karadeniz'in tarafsız hale konulmasını İngiltere için bir avantaj sayıyordu. Umumi efkarın çokluğu Palmerston'un düşüncesine ortaktı. İngiltere, Fransa'yı Avrupa'da özel çıkarlarını sağlamak için tutmak niyetinde değildi. Devletler böyle bir durumdayken Paris Kongresi açıldı. Paris Kongresi'ne iştirak eden devletler. Paris Kongresi'ne Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Piemonte'dan başka Avusturya ve Prusya da iştirak ettiler. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa olarak devletler arası bir kongreye Avrupa devletleriyle eşit haklara malik olarak iştirak ediyordu. Piemonte, Paris Kongresi'nden önce büyük devletler arasında yapılan herhangi bir toplantıya çağrılmamıştı. Prusya, müttefikler safında Rusya'ya karşı harbe girmemiş olduğu halde Boğazlar problemi hakkında 1841'de Londra Anlaşması'nı imzaladığı için Paris Kongresi'ne üye göndermeye davet edilmişti. Kongreye her hükümet seçkin üyeler gönderdi. Osmanlı heyeti Ali Paşa'nın başkanlığında Paris elçisi Mehmet Cemil Bey, yelkenci Afif, divan tercümanı Nurettin ve daha başka katiplerle tercümanlardan kurulmuştu. Fransa'yı Dışişleri Bakanı Kont Walewski, İngiltere'yi Lord Clarendon, Avusturya'yı Kont Buol, Rusya'yı Prens Orlov, Piemonte'yi Kont Kavur, Prusya'yı Baron Mantofel temsil ettiler. Müttefikler savaş meydanlarında ve çara karşı göstermiş oldukları birliği barış masası etrafında gösteremediler. Osmanlı Devleti ve İngiltere Rusya'ya ağır şartlar koşulmasını istiyorlardı. Fakat Fransa buna taraftar değildi. Üçüncü Napolyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransa'dan çok İngiltere'ye eğildiğini görerek ve Avusturya ile Prusya'nın beraberce hareket etmelerinden gocunarak Rusya'yı okşamaya ve ona gelecekte bir Fransız-Rus antlaşmasının mümkün olduğunu duyurmaya gayret ediyordu. Kongrenin başkanı Kont Walewski de imparatorunun düşüncesine ortak çıkarak Rus üyelerinin sempatilerini kazanmak için onları savaş alanında kazanamadığınız şan ve şeref tacını siyaset alanında kazanacağınıza eminim sözleriyle karşılaşmıştı. Ruslar Fransa'nın bu dönekliğinden faydalanarak Kaynarca antlaşmasıyla kazanıp sonraki antlaşmalarla yeniledikleri imtiyazların bir kısmını olsun kurtarmak istedilerse de Osmanlı ve İngiliz üyelerinin karşı koyması yüzünden iddialarından vazgeçtiler. Buna karşılık da İngilizlerle Türkler arasında önceden kararlaştırılmış olan ağır şartlar hafifleştirildi. Neticede barış antlaşması aşağıda gösterilen hükümlerden kurularak imzalandı. 30 Mart 1856. Paris Antlaşması'nın hükümleri, Osmanlı Devleti ve Devletler Genel Hakları. Tanzimata gelinceye kadar Osmanlı Devleti Avrupa siyasetinde önemli bir denge rolü oynamasına rağmen Avrupa'da geçen devletler genel haklarından faydalanmayı ne düşünmüş ve ne de istemişti. Fakat Tanzimat'la hızlaşan batılılaşma devrinde Osmanlı Dışişleri Bakanları, yabancı devletlerle olan anlaşmazlıklarda devletler genel hakları prensiplerini davalarını savunmak için kullanmak istemişlerdi. Yabancı devletler de Osmanlı Devleti'nin bu haklarından faydalanamayacağını ileri sürmüşlerdi. Osmanlı Devleti'nin devletler genel haklarından faydalanamaması en çok Rusya'nın işine yaramaktaydı. Çarların Ulu Orta İmparatorluk işlerine karışmaları ve Hristiyan tebaanın hamisi sıfatını takınmaları buna açıkça işaret etmektedir. Rusya gibi Osmanlı İmparatorluğuna komşu olmayan ve onun kadar kuvvetli Osmanlı Devleti üzerine baskı yapamayacak durumda olan Fransa ve İngiltere, diğer Avrupa devletlerini peşlerinden sürükleyerek ve sadece bir muvazana düşüncesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun devletler genel hakları bakımından Avrupa devletleri arasına alınmasını Paris Antlaşması'nın 7. maddesiyle tespit ettiler. Haşmetlu Fransızların İmparatoru ve Haşmetlu Avusturya İmparatoru ve Haşmetli Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi ve Haşmetlu Prusya Kralı ve Haşmetlu Bütün Rusyalar İmparatoru ve Haşmetlu Sardunya Kralı, Osmanlı hükümetinin Avrupa devletleri haklarından ve Avrupa Devletleri Konseyi'nden faydalanılmasını kabul ettiklerini ilan ederler. Adı geçen hükümdarlardan her biri Osmanlı Devleti'nin egemenliğine ve topraklarının tamlığına saygı göstermeyi kabul ederler ve saygının devam edeceği yolda birbirlerine kefil olurlar. Bu sebeple bu kurala aykırı her hareketi genel menfaatle ilgili bir mesele gibi sayacaklardır. Antlaşmanın 8. maddesi, Osmanlı Devleti ile antlaşmayı imzalayan devletlerden biri veya birkaçı arasında bir anlaşmazlık çıktığı takdirde anlaşmazlığın çözülmesi için tutulacak yolu şöyle göstermektedir. Osmanlı Devleti ile antlaşmayı imzalayan devletlerden biri veya birkaçı arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Osmanlı Devleti ve onunla ihtilaflı taraf, kuvvete başvurmadan önce muahedeyi imzalamış olan diğer devletlerin aracılığına başvuracaklardır. Antlaşmayı imzalayan devletler, Rusya'nın gelecekte Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan halkın çıkarı için herhangi bir müdahalesini önlemek için antlaşmanın 9. maddesiyle padişahın Hristiyan tebaası için verdiği bir fermanı değerlendirdiler. Tebaanın refah ve saadetini başlıca iş bilen padişah, ırk ve din farkı gözetmeksizin tebaasının durumunu düzenlemek için bir ferman vermekle imparatorluğundaki Hristiyan ahali hakkında da yüksek ve cömert düşüncelerini ifade buyurdukları gibi, bu yoldaki düşüncelerinin yeni bir delilini göstermiş olmak için bu fermanı kendiliğinden anlaşmayı hazırlayan devletlere göndermeyi uygun bulmuşlardır. Antlaşmayı imzalayan devletler bu fermanın yüksek değerini kabul ederler. Bu fermanın padişahın ne kendi tebaasıyla olan münasebetlerine ve ne de Osmanlı Devleti'nin iç idaresine antlaşmayı imzalayan devletlere teker teker veya toplu olarak müdahale etmek için bir hak ve selahiyet vermeyeceği tabiidir. Karadeniz hakkında hükümler. Antlaşma, toprak hükümleri bakımından harpten önceki durumu temel olarak kabul etti. Harpçı taraflar harp içinde almış oldukları toprakları geri vereceklerdi. Bundan başka 1841 Londra Anlaşması'yla Boğazlar hakkında kabul edilmiş olan hükümler de aynen yenilendi. Karadeniz'e gelince bu hususta ilk defa olarak şu hükümler kondu. Karadeniz tarafsız hale getirilecek. Bütün milletlerin ticaret gemilerine açık fakat harp gemilerine kapalı bulunacak. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında ne tersane ne de donanma bulundurmayacaklar. İki devlet kıyılarında güvenliğin korunması gerekli olduğundan hafif savaş gemilerinin sayısını aralarında özel antlaşmayla kararlaştıracaklar. Bu özel antlaşma Paris Antlaşması'na eklenecek ve onun bir bölümü gibi sayılacaktır. Tuna hakkında hükümler. Tuna Nehri'nde gidiş geliş serbesttir. Bu serbestlik antlaşmayı imzalayan devletlerin üyelerinden kurulan bir komisyon tarafından yürütülecek ve kontrol edilecektir. Türlü hükümler. Tuna Nehri Deltası'nın 1828'de Rusya'ya katılmış olan kısmı Boğdan'a eklenecek, Eflak ve Boğdan'ın iç işlerindeki muhtarlığı toplu kefillik altına alınacak ve imzalayan devletlerden hiçbirinin burada özel bir himayesini kurmasına izin verilmeyecektir. Eflak ve Boğdan'ın iç idaresinde muhtariyetin şumulü özel bir Avrupa Komisyonu tarafından tertiplenecektir. Hristiyanların iç idaresinde de kendi kendini idare etme usulleri geliştirilecektir. Kırım Harbi'nin genel neticeleri. Paris Antlaşması ile son bulan Kırım Harbi'nin taraflara sağladığı kârlar ve zararlar şunlardır. Yakın sebebi kutsal yerler problemi olan Kırım Harbi'nde yenen ve yenilen tarafların insan kaybı pek büyüktür. Bu can kaybı yanında pek çok servet de yok olup gitmişti. Antlaşmanın Avrupa için önemi Rusya tarafından bozulan devletler arası dengeyi kurmak olmuştu. Paris Antlaşması ilk bakışta Osmanlı İmparatorluğu'nun çıkarına uygun bir durum yarattı. Görünüşte gelecek için Rus tehlikesi ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nin devletler genel haklarından faydalanmak hakkını kazanması ve Avrupa Devletleri Konseyi'ne kabul edilmesi, Osmanlı topraklarının büyük devletlerin kefilliği altına konulması değeri olan moral prensiplerdi. Fakat Avrupa devletlerinin kendi aralarında bile bu prensiplere pek saygı gösterdikleri yoktu. Bu sıralarda Avrupa büyük devletlerinin gelişmekte olan endüstrileri için ham madde ve pazar bulma siyasetine girişmeleri, devletler arası siyasetin hızla gelişmesine sebep oluyordu. Böyle olduğu için de Paris Antlaşması'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığının sağlanması için konulmuş olan maddeler kağıt üzerinde kalmaya mahkumdu. Değil yalnız Rusya ve Fransa, fakat İngiltere bile bu antlaşmanın şekline ve ruhuna aykırı hareketlere girişmekten çekinmeyecekler ve antlaşma yokmuş gibi hareket edeceklerdir. Paris Kongresi'ne harbi kazanan devletlerden biri olarak iştirak etmiş olan Osmanlı Devleti, Karadeniz'de mağlup Rusya'ya yükletilmek istenen durumu kendisi için kabul etmeye zorlanmıştı. Karadeniz'in tarafsız olarak kabul edilmesi, mağlup Rusya için ne kadar tabii idiyse, galip devlet durumunda olan Türkiye için o kadar haksızdı. Padişahın tebaasına ıslahat vaat eden fermanının antlaşma metnine sokulması da Osmanlı Devleti'nin zararınaydı. Çünkü büyük devletler imparatorluğun iç işlerine karışmamaya yüklenmiş olmalarına rağmen bu fermana dayanarak devamlı şekilde Osmanlı Devleti'ni baskıları altına alacaklar ve ıslahatın kendi görüş ve çıkarlarına göre yürütülmesini isteyeceklerdir. Hatta gün gelecek, bu ıslahatın yapılmasında kendi uzmanlarını ve usullerini bile zorla kabul ettireceklerdir. Sözün kısası, Paris Antlaşması tatbik değerinden mahrum maddeleri ve kötü niyetle yürütülmeye elverişli hükümleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği için bir garanti olmaktan çok bir sürü siyasi anlaşmazlık ve rekabetin tohumlarını taşımaktaydı. Osmanlı Devleti'ne sağladığı barış devri bu sebeple kısa ömürlü ve buhranlı oldu. İngiltere, Kırım Harbi'ne karışmakla Akdeniz ve Hindistan'a giden ticaret yollarına verdiği önemi göstermiş oldu. Rusya'yı yenen devletlerden olmasına rağmen İngiltere'nin Paris Antlaşması'yla kendisine hiçbir toprak kazancı sağlamadığı göz önünde tutulursa bu önem daha iyi anlaşılmış olur. Rusya'nın Karadeniz'deki tersaneleriyle harp gemilerinin yok edilmesi, İngiltere'nin sömürgeleri ve Akdeniz ticareti için değerli bir garantiydi. Fransa'nın kazançları da İngiltere'ninkiler gibi siyasi olmaktan çok ekonomik idi. Napolyon Bonaparte devrinden beri Fransa, Akdeniz'deki yerine Rusya'nın göz diktiğinin farkındaydı. Kutsal yerler problemi bile gerçekte Rusya'nın boğazlarla Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sağlamak için ortaya atılmış bir bahaneden ibaretti. Bu sebepledir ki Rusya'nın Paris Antlaşması'nı imzalaması, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Rus yerleşmesinin endişelerinden kurtulmak manasını taşıyordu. Fransa, bundan başka Napolyon Bonaparte devrinde kendisine karşı kurulmuş olan devletler cephesini de kesin olarak parçalamış bulunuyordu. Paris Antlaşması'nın Paris'te imzalanması, 3. Napolyon'a Avrupa'da üstün bir durum sağlıyordu. Piemonte, Kırım Harbi'ne Fransa'nın telkiniyle girmişti. Piemonte üyeleri Paris Kongresi'nde ikinci derecede kalmakla beraber İtalyan Birliği fikrini büyük devletler üyelerine yaymaya muvaffak oldular. İtalyan topraklarının bir kısmına sahip olan Avusturya, her ne kadar İtalyan başdelegesi Cavour'un bu yoldaki çalışmalarını protesto ettiyse de, konferans konuşmaları dışında İtalyan Birliği problemi Avrupa siyasetinin gündemine alınmış oldu. Rusya, Kırım Muharebesi'nde 2 yıl 4 müttefik devlete kafa tutmakla hatırı sayılır bir kuvvet olduğunu göstermeye muvaffak olmuştu. Her ne kadar Sivastopol'da donanması ve tersaneleri yakıldıysa da kara kuvvetleri kesin olarak imha edilmedi. Çar, Paris Antlaşması'nı kuvvet önünde boyun eğerek ve kötü niyetle imzaladı. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na Paris Antlaşması'ndan önce imzalatmış olduğu antlaşmalarla sağlamış bulunduğu çıkarları kaybetti. Tuna Nehri'nde gidiş gelişin devletler arası bir statü altına alınması ve Eflak Boğdan muhtarlığının büyük Avrupa devletleri tarafından garanti edilmesiyle Balkanlar istikametinde sınırlarını genişletmek şartlarını elden kaçırdı. Padişahın Paris Antlaşması'na eklenen ıslahat fermanıyla da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyan tebaanın avukatlığını yapmak durumundan çıktı. Rusya, antlaşmanın Osmanlı Devleti'ni koruyan maddeleri karşısında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki emellerini gerçekleştirmeyi sonraya bıraktı. Fakat Avrupa'da uygun şartlar yer alıncaya kadar boş vakit geçirmek istemedi. Doğu Asya'da işlek bir politikaya girişti. Burada da tıpkı Doğu Akdeniz'le Boğazlar'da olduğu gibi İngiltere'ye rastladı. Paris Antlaşması'nın ömrü 1856'da, yani imzaladığı günde Avrupa'da mevcut olan şartların devamına bağlıydı. İngiltere ile Fransa'nın dost olmaları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün korunması yolundaki düşüncelerinde devam etmeleri gerekiyordu. Halbuki Paris Antlaşması'nı takip eden yıllarda Avrupa'nın şartları değişmeye başladı. O vakte kadar milli birliğini henüz tamamlamamış olan iki devlet, İtalya ve Almanya, birliklerini sağlamak ve büyük devletler arasına karışmak yolunda ilerlemeler kaydetti. İngiltere, zaten milliyet hareketlerinin gelişmesini çıkarlarına uygun görüyordu. İşe karışmadı. Fransa, İtalya'nın ve Almanya'nın birliklerini sağlamalarına taraftardı. Çünkü her iki devlet bu davalarında Avusturya ile harp yapmak zorundaydılar. 3. Napolyon, Rusya'dan sonra Avusturya'nın ezilmesini çıkarlarına uygun buluyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. İtalya'nın Fransa ile birlikte Avusturya'yı yenmesi bu devleti zayıflattı. Prusya'nın zayıflayan Avusturya'yı yenmesi de 1866 Avrupa'da Prusya'yı birinci sınıf bir devlet haline getirdi. Fransa, hegemonyayı Prusya'ya kaptırmamak için 1870'te yaptığı harpte yenilince Paris Antlaşması'yla Avrupa'da kurulmuş olan denge yıkılmış oldu. Rusya, yeni siyaset şartlarından faydalanarak antlaşmanın Karadeniz'le ilgili bölümlerine karşı sesini çıkartmak için beklediği fırsatı bulmuş oldu.